Merhaba sevgili seyirciler, ben Cem Sümbül.
Ben Barış Çankı.
Evet, bugün yine sizlerle yine uzak ortamlardan Oto Gündem'le karşınızdayız. Oto Gündem'i evet. Geçtiğimiz hafta gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ediyoruz. Gerçekten hem izlenme rakamları hem okunma rakamları olarak hem de gerekse yorumlarınız için teşekkür ediyoruz. Her geçen hafta tahliyle daha da iyi, daha da farklı konuları da konuşmaya devam ediyoruz. Zam konuşmamaya çalışıyoruz. Hani bu konuları uzakta olalım diyoruz. Geçen hafta bir ilki neredeyse başarıyorduk ki başaramadık ama umuyorum ki bu hafta görünen o ki zamla ilgili bir şey konuşmayacağız. Her ne kadar hayatımızda olsa da olmasa da. Yani bu bir gerçek olarak kenarda dursun. Ama bu hafta otomotiv ile ilgili olarak bir zamdan bahsetmeyeceğiz. Fakat ben hemen girişte şundan bahsedeyim. Bir böyle ortada şey var. TOG'la ilgili bir hatta bizden sevgili Enes'in de gittiği şu an o geçtiğimiz günler dün orada olduğu TOG'la ilgili basın işte ne diyelim ziyaretlerini yapıldı, basın denemelerini yapıldığı bir konu var. O oldukça da popüler şu sıra. Çünkü bütün gazeteciler gidince yani bütün teknoloji gazetecileri de özellikle onlar da gidince veya başka alanlardan da gazeteciler aldıkları için şu an ortada bir medyada, sosyal medya tarafında paylaşılan TOG ile ilgili görseller, işte bilgiler, testler yer alıyor. Biz bunu aşağı yukarı zannediyorum 6 ay kadar oldu değil mi Barış? Zannediyorum 6 ay önce anlattık. Hı hı. 6 ay önce bu ziyaretler o zaman bir kere yapılmıştı. O zamanlar da yine işte akıllardaki soru işte TOG Türkiye'de üretilmiyor. Aslında İtalya'da üretilip geliniyor. O yüzden bu İtalyan otomobili falan diyenler vardı. Fabrikayı biz gidip görüp anlatmıştık. YouTube'da da zaten kendisi var. Herhalde buralara bir yerde istersen koyabiliriz ama tabii diğer kanalda için belki olmaz, bilemiyorum. Ama yine de en azından bahsetmiş olalım. Yani gene gitmiştik. Şimdi artık daha fazla kişi görebiliyor. Çünkü şu an artık operasyonu daha rahat ilerletebiliyorlar. Biz bunu geçtiğimiz hafta da konuştuk. Hatta üretim rakamlarına yer vermiştik. Bu hafta daha fazla bilgiyi de belki bakarsın Enes'ten de alırız diye düşünüyorum. Çünkü Enes'i ziyaret etti. Ama biz zaten gitmiştik. Bu aslında donanım haber olarak ikinci ziyaretimiz olmuş oldu böylece. Tabii güzel olan şey nedir? Bizim de vaktinde söylediğim şeyi artık herkes görüyor. Yani seçim bitti ya. Ondan dolayı artık kimsenin Türkiye'de miymiş, dışarıda mıymış falan filan gibi derdi yok. Ta ki ne zamana kadar? Yerel seçimler yaklaşırken bir daha konusu olur. Bir daha konuşuruz. Hayır, Türkiye'de değilmiş, oradaymış, şuradaymış, buradaymış falan filan gibi konuşmalar olur. İşin özüne, otomobile dönmek gerekirse ya da onların tabiri cihaza dönmek gerekirse artık daha fazla konuşuyoruz, daha fazla görüyoruz. Zaten bununla ilgili bazı satın alanların yaptığı incelemelerde de gördük ki Türkiye'de otomobil ne gibi artıları, eksileri var. Artık onları da biliyoruz aşağı yukarı. Ama biz zaten bunu yapmıştık, gitmiştik, görmüştük, anlatmıştık diye. Hani onu hem bizde bulabilirsiniz, yani geçmiş videolarımızda bulabilirsiniz. Hem de bu hafta işte bizden teknoloji tarafından da Enes de orada gitti, etti. Ondan da bazı bilgileri, yeni bilgileri de varsa onları da alabiliriz diye böyle hızlı bir özet geçmek istedim. Tabii ki şunu bekliyoruz. Ne zaman gerçekten arabayı aldık, TOG'u aldık. Yani aldık derken satın alarak da demiyorum. O da olur. Olsun. Yani orada da bir itirazımız yok. Test ettik. Beraber kullandık. Aynı bu senin işte testlerinde olduğu gibi inceledik, baktık, ettik. Onu bekliyoruz. Böyle hani gittin yanında birisi daha var. Birisiyle beraber incele değil. Yani biz beraber inceleyelim. TOG'dan kimse olmasa da inceleyelim dediğimiz bir versiyon yapacağız. Ha, buradan da istersen söylemiş de olalım. Varsa bir TOG sahibi. TOG sahibi de TOG gibi söyledim burada. TOG sahibi varsa ona da bir çağrıda bulunalım. Buyursun gelsin donanım haberde beraber de isterse inceleyebiliriz. Ama bize vakit ayırması gerektiğini, araçla ilgili vakit ayırması gerektiğini, böyle uzun bir vakit ayırması gerektiğini hatırlatmış olalım. Eğer varsa birlikte de inceleyebiliriz. Yani Barış için özellikle söylüyorum. Evet. Ne dersin Barış'cığım?
Çok güzel olur.
Eyvallah. Hemen geçelim mi haberlere? Çünkü haberler var. Bak kenarda da buradan benim şuradan yan taraftan İlk şeyi de veriyor böyle. Sinyalde veriyorum böyle çık çık çık çık diye.
Bunu veriyor orada görsel.
Evet.
Hemen geçelim
abi. Dinleyelim istersen. Bakalım senden. Evet. Ya sen de bizi iyice alıştırdın uzaktan sonra. Özlüyoruz seni, böyle görüşemiyoruz. Gittin bak oralarda. Neyse tamam, hadi bir şey de. Eyvallah. Evet. Nedir bu haftaki ilk haberimiz?
Şimdi bu haftaki ilk haberimiz daha önce konuştuğumuz bir otomobil. Türkiye'ye geliş haberi gelmişti. Makyajlı Peugeot 2008. Zaten ondan kısa süre sonra da Türkiye fiyatları açıklandı. Onun haberiyle beraberiz. Şimdi açıklanan fiyatlara göre yeni Peugeot 2008 Türkiye'de 1.444.500 TL'den başlıyor. Fiyatları böyle farklı, işte benzinli, dizel, elektrikli olmak üzere 1.737.500 TL'ye kadar çıkıyor. Burada farklı versiyonlar görüyoruz. Yani daha önce konuşmuştuk zaten, böyle tasarımı üzerinde çok durmayacağım. Tasarımını birçok kez gördük. İşte ön tasarım değişti. Panjuru artık böyle daha çerçevesiz bir tasarıma sahip, daha farklı bir tasarıma sahip. Farların altındaki gündüz ledleri değişti. Artık böyle aslan pençesi şeklinde 3 tane yatay çizgi uzanıyor. Onun dışında 2008'in öne çıkan özellikleri bana göre, şimdi günümüzde birçok otomobilde biliyorsun dizel versiyon, dizel motor göremiyoruz ama 2008 hala makyaj versiyonu dahi, bugün satışa sunulan versiyonu dahi benzinin yanı sıra dizel motor da satışa sunuyor. Bu B son segmentinde 2008'i öne çıkaran detaylardan biri olacağını düşünüyorum. Çünkü ülkemizde biliyorsun yani dizel hem yakıt ekonomisi açısından.
Kesinlikle.
Ve pek çok açıdan benzinliğe göre ya da işte diğerlerine göre tercih edilen seçenekler arasında. O yüzden ben 2008'in dizel motoruyla öne çıkacağını düşünüyorum. Böyle fiyat listesine de baktığımızda dizel için iki farklı seçenek var. Allure ve GT olmak üzere benzindeki gibi. Dizel motorlu da 1.500.000 TL'den başlıyor. Tabii ki bu fiyatlara bayi de bulunabilir mi? Ya da herhangi bir fiyata şu an Peugeot bayisine gittiniz. 2008'i bulabilir misiniz? O konuda çok fikrim yok. Hala araç bulunurluğu konusunda sıkıntıların devam ettiğini söyleyenler var. Buralar çok karışık aslında. Artık araç bulunuyor, geliyor diyenler var. Bayi hala araç bulamayıp 2024 yılına sıra verdiklerini söyleyenler var. Bu durum markadan markaya değişiyor büyük ihtimalle ama Peugeot tarafında nasıl olur şu an tam olarak bilemiyorum. Bu
evet.
2008'in elektrikli, %100 elektrikli versiyonu da yenilendi. Aslına bakılırsa benim en çok dikkatimi çeken ve en çok üzerine konuşmak istediğim yeniliklerden biri bu. Şu anda artık 1.580.000 TL fiyat etiketine sahip ki bence elektrikli araç pazarında elektrikli 2008'in bence bu fiyatla ve özelliklerle dikkat çektiğini düşünüyorum. Çünkü hem menzil tarafında hem de güç tarafında eski E2008'e göre önemli bir artış söz konusu. Sen baktın mı abi özelliklerini bilmiyorum. Senin bu konudaki fikrin nedir?
Ya ben açıkçası yine tabii elektrikli tasarruf açısından düşünce yani yine o tarafa döneceğim belki ama yani parayla ilgili meseleye dönmüş oluyorum. Yani benzin, dizel işte şu kadar kilometre yapıyorsun ama elektrikli de şöyle kilometre yapıyorsun. Konusu benim dikkatimi çekiyor son zamanlarda. O yüzden elektrikli araçlarla ilgili artık yani ne zaman bu iş nereye döner, nasıl bir tüketim başlar, ne kadar zaman süre, ne kadar süre sonra biz elektrikli araçları daha çok konuşuyor olmaya başlarız. Yani evinden elektrikle kullanan kişilerin benzinli araçlara göre ciddi bir avantajı söz konusu artık. Yani şehir içinde özellikle evet. Demek tabii lazım buna. Bununla ilgili kimin nasıl damarına basarlar da ne olur ne biter. Bir dakika ya biz elektrikli araç daha çok satalım mı gelir mi konu onu merak ediyorum. Onun dışında zaten dediğim gibi arabayı da konuşmuştuk aslında, sen anlatmıştın gayet güzel. Hı hı. Etkileyici görünüyor. Tasarım zaten çok beğendiğim bir tasarım benim de. Peugeot'un bu anlamdaki o yani aslanın hakkını veriyor diyebileceğim bir tasarım yapıyorlar. O yüzden de ben seviyorum bu PSL grubu içerisindeki yani her aracın kendine has kimliğini yani şey, her markanın kendine has kimliğini yaratması konusundaki çalışmasını başarılı buluyorum. İşte Citroen için ayrı, Peugeot için ayrı. Halbuki aynı araba ama işte yani oradakini, buradaki makyajı bu şekilde, oradaki makyajı veya tasarımı o şekilde yapması oldukça faydalı ve başarılı görüyorum, başarılı buluyorum. 2008'de bunlardan bir tanesi. Yani araba kendine baktırıyor. Baktırmasının dışında da güzel araç yapıyorlar. İçiyle dışıyla güzel araç yapıyorlar. Motorunu da sen anlattın zaten ki elektrikli konusunda ben söyledim. Diyerek geçebilirim. Çok hakikaten tatlı. Bu yüzden de liste fiyatı, artık fiyat konusunda çok bir şey diyemiyoruz. Yani buldun. Evet. Zaten o derdimiz var senin söylediğin gibi. Hani liste fiyatından buldun ama bakalım öbür ay öyle mi alacaksın onu bilmiyoruz. Biraz böyle muammalı bir dönemdeyiz. Evet. Fiyat konusunda çok bir şey diyemeyeceğim maalesef. Yani inşallah deriz ne diyelim yani hakikaten.
Az önce ben neden elektriklide, özellikle elektrikliden bahsetmek istediğimi de belirteyim. Elektrikli tarafı yani aslında benzinli ve dizel motorlar zaten yakından tanıdığımız işte 130 beygirlik 1.2 litre benzinli ve 1.5 litre dizel motorlar. Bunlarda ne var işte start stop sistemi var ve tüm versiyonların artık EAT8 otomatik şanzımanla geldiğini görüyoruz. Manuel şanzıman seçenekler arasında yok. Bunlar bildiğimiz işte motor şanzıman ikilisi, tanıdığımız Peugeot'un sevilen
Doğru.
Elektrik tarafında ise biraz daha farklı gelişmeler mevcut. Nedir onlar? Mesela güç tarafında %15 artış yaşanmış ve menzil tarafında da artış söz konusu. Biraz daha 50 kWh saatten 54 kWh saati çıkarılan batarya sayesinde 345 km'den 406 km'ye ulaşmış menzili. Bence 400 km sınırının aşılmış olması bu tarz bir otomobilde. Bu tarz bir otomobil diyorum çünkü sıfırdan yani doğuştan elektrikli bir otomobil değil. İşte içten yanmalı motordan devşirilmiş. Tüm sistemlere elektrikli araç altyapısına tam olarak uymadığı için 400-406 km'lik bir menzil bu araca göre gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki sıfırdan elektrikli olarak tasarlananlar artık 600-700 km'lere çıktı. Onlardan bahsetmek çok farklı bir konu. Güç tarafında da az önce dediğim gibi %15 artış var. 100 kW'dan yani 136 beygirden 156 beygire çıkmış durumda. Tabii ki bu da aracın performansını daha da arttıran detaylardan olduğunu söyleyebilirim. Onun dışında işte şarj tarafında herhangi bir değişiklik yok. Batarya tarafında 8 yıl veya 160 bin kilometrelik garanti söz konusu. Bunlar diğer bildiğimiz detaylar diyerek fiyatı da söyledik zaten. Sıradaki haberimize hızlıca geçebiliriz.
Peki tamam. Şimdi sıradaki haber Türkiye'de çok ilgi çekti. Şimdi hemen önce bir onu göstereyim. Önce şuradan bir çıkalım, bir kendimize gelelim. Efendim şöyle bir de hani kimler var bu programda diye bazen sorarlarsa ya alt tarafta lütfen isimleri de sen de girmişsin onları da görelim. Şimdi bu hafta çok dikkat çeken haberlerden biri ekranda gözüküyor. Sevgili seyircilerim de ekranda hemen yansıtmaya çalışacağım şimdi çok pardon. Amerikan Devlet Başkanı mı desem hani öyle bir havası oldu arabanın ya.
Şu. Evet. Ya aslında bu tamamen işte günümüzde Çinli markaların Türkiye'ye veya Avrupa'ya böyle akın başlatmasıyla alakalı. Elektrikli olsun, benzinli olsun Çinli markalar şu anda birçoğu Avrupalı markalara göre fiyat avantajına sahip olduğu için ülkemizde de fiyatlar çok yüksek olduğu için biraz daha uygun fiyat olunca ilgi çekiyor. Tabii ki bu şu anda konuşacağımız Hongqi markası uygun fiyatlı bir marka değil. Ama işte Çin konunun başında Çin olunca Çinli otomobil üreticisi olunca doğrudan ilgi çektiğini söyleyebilirim. Evet. Şimdi buradaki haberimizde Hongqi markasının Türkiye'ye gelişinden bahsediyoruz. DVD Motorlu Araçlar AŞ tarafından Türkiye'ye getirilecek. Ağustos sonu itibariyle Türkiye'de satışa sunulacak. Çok lüks bir marka. Baştan bunu belirteyim. Zaten hani premium üst segmentte konumlandırıyorlar kendilerini. %100 elektrikli araç üreten bir marka ki zaten sen de yansıttın abi fotoğrafını. Tasarımından da çok premium, çok lüks bir SUV yani. Olduğu çok rahat anlaşılıyor.
Sözünü kesiyorum. Yani Çin Rolls Royce'u desem yeridir herhalde yani böyle bakınca.
Evet. Evet. Değil özellikle mi? Ön taraftaki bu dikey şeritlerden oluşan panjur tasarımı, o burnun çıkıntılı olması, evet. Panjurun tam dik olması bir Rolls Royce havası kazandırıyor otomobile. Onu çok rahat söylemek mümkün.
Yani bir Phantom değilse de tabii bakıyorsun ya bayağı bir yani hani bakınca hem sağlam olduğunu, hem güçlü olduğunu hem de yani premium otomobil olduğunu anlıyorsunuz zaten. O yüzden bunda bir hani fiyat avantajı olacak ben de. Ha bilmiyorum tabii şöyle diyebilir miyiz? Yani ben Rolls Royce alamadım ama bunu aldım diyebilir mi birisi de böyle bir şey diyebilir büyük ihtimalle haliyle.
Şöyle yani ben tabii ki markanın da onu getirecek distribütörün de böyle yollarda biz bir sürü Hongqi görürüz. İşte bir sürü ülkeye satarız iddiasında veya hedefinde olduklarını düşünmüyorum. İşte getirip maksimum 4-5 tane bilemedin herhalde 10 tane falan görür müyüz Türkiye yollarında? Ondan da tam emin değilim. Fiyat konusu yok açıklamada. Ben bu konuda markaya da ulaştım ama fiyat konusunda herhangi bir geri dönüş alamadım. Ama benim tahminim 8 ila 9 milyon lira aralığında olacağını düşünüyorum. Çünkü bunun hem Çin'deki fiyatı da hem de satışa sunduğu diğer pazarlardaki fiyatı da oldukça yüksek. Bir de bizim ülkemizde ilave gümrük vergisiyle beraber %54 gümrük vergisinin olduğunu düşünürsek çünkü %100 elektrikli Çin menşeli bir otomobilden bahsediyoruz. Evet. Bizdeki fiyatının 8 milyon civarına denk geleceğini düşünebiliriz. 8 milyona da az önce dediğim konuya geliyoruz. Yani hani tamam Çinli markaların yavaş yavaş o eski ya Çin malı ya algısından
geç onu değil mi?
Onu geçtiğini biliyoruz ama baktığımız zaman Çinli bir otomobilin şu anda Türkiye pazarında 8-9 milyona satılması da artık hani tüketiciye ne kadar çeker? Çünkü bir şekilde evet. Çin malı, Çinli üretici deyip fiyatının uygun olması gerekiyor. Tüketici bu yönde bir eğilim göstersin. Ama dediğim gibi bu marka kendini zaten premium tarafa konumlandırmış bir marka olduğu için fiyatı da bu şekilde karşımıza çıkıyor. Bakalım. Özellikleri de çok yüksek yani. Premium zaten iç tarafa da baktığımızda yine TOG'daki gibi böyle konsol boyunca uzanan 3 tane yan yana bitişik ekrandan bahsediyoruz. Alt tarafta işte klima ayarlarının yapıldığı ve orta konsolla konsola tam böyle birbirine bağlayan ayrı bir ekran daha var. Arkada da yanılmıyorsam ekranlar var. Toplamda araçta 6 tane yüksek çözünürlüklü ekran var. Bayağı lüks, evet, premium bir araç. Ama dediğim gibi az önce de sen bana katılır mısın bilmiyorum abi. Yani bu ülkemizde BMW'nin de %100 elektrikli otomobilleri var. Bunun dışında Mercedes'in de %100 elektrikli otomobilleri var. Hani onlar bile işte üst versiyonlarıyla 5-6 milyon TL civarına satılırken bu otomobilin işte 7-8-9 milyonluk fiyatıyla ne derece ilgi çeker? Sen bu konuda bana katılıyor musun?
Evet, şöyle söyleyeyim. Yani tabii fiyat konusu her zaman önemli ama tabii belli bir segmentin üstüne çıktıktan sonra artık fiyat konusu belki de önemini kaybediyor. Burada oluşturulan bir algı zaten var. Yani Çin Devlet Başkanı'nın araba otomobili diye birincisi. Yani böyle bakıyoruz. Yani birincisi böyle bir algıyla geliyor hemen. Dolayısıyla hani belli bir kesime hani o başkanın kullandığından dolayı işte zaten mutlaka bir ilgi çekilecektir, oradan düşünecektir. Yoksa işte Mercedes de var, BMW de var veya başka araçta başka markalar da var. Yani tabii şey demek istemiyorum. Rolls-Royce alamayan gelip bunu alacak falan gibi bir şey demiyorum. Yani öyle bir şeyden bahsetmiyorum. İçinde de aslında bu arada dışındakinin aksine içinde başka bir havası varmış. Yani ben dışarıdan Çin Rolls-Royce dedim ama içeriden öyle değil. İçeriden senin söylediğin gibi bir durum söz konusu. Ama tabii içeride bu arada gerçekten etkileyici görünüyor böyle baktığın zaman. Ama tabii vardır illaki bir yolları. Yani mümkün değil ki hani tam olarak bu olmuş, başka da hiçbir şey olması gerek yok diyeceğimiz bir durum yoktur. Ama böyle bakınca gerçekten o premiumluk hissediliyor. Görelim bakalım Türkiye'ye ne kadar fiyata gelecek. Esas tabii kritik nokta o gibi ama yani bizim gibiler için kritik nokta o gibi. Acaba kaça gelecek? Sanki birileri için bence... Yani o belli bir artık noktayı açtıktan sonra onlar için artık fiyatın çok büyük bir farkı yok. Yani sanki başka bir şey olsun. Belki koleksiyonuna katacak. Dediğin doğru bu arada. Yani evet, çok da alması gerekmiyor. Çok da satması da gerekmiyor. Bence de öyle olmayacak. Ama böyle bakınca işte Volvo'nun sağlamlığına sahip olan, Çinli otomobilmiş gibi düşündürtmeyen, devlet başkanını kullandığı, dışarıdan bakınca Rolls-Royce'a da benzeyen, Volvo'nun sağlamlığını sunan, işte %100 elektrik ve böyle full bütün ekran, hani içine baktığın zaman da gerçekten inanılmaz enteresan bir, yani gelecekten gelen bir logo hariç bu arada katılmıyorum, yani logo içerideki şu renkli logo her şeyi bozmuş gibi hissettirdi bana biraz ama yani bir tek şu an gözüme çarpan o var benim, yani böyle bütün ekrana bakarken bir tek o logoya böyle bakıyorum, sanki biri bana buraya bak der gibi. Ama Voltron vardı benim zamanımın çizgi filmleri, hani oradaki düşmanların logosuna falan benziyor, yani öyle bir Zarkon falan logosu olsa zannediyorum bu olurdu. O yüzden bir tek onu beğenmedim diyebilirim. Onun dışında belli ki yani şurada işte seçeneklerli kameraları görüyorum. Dışarıdan gösterdiği kameraların seçenekleri var. Belli ki teknolojik olarak da çok döşenmiş, düşünülmüş, uğraşılmış bir otomobile bakıyoruz. O yüzden görmek, binmek, tanımak isteriz işin doğrusu. Beraber de bakalım nasıl olacak. Mesela böyle bakarken orta konsoldaki işte klimanın da şeyi mesela sanki oraya biraz sonradan konulmuş gibi geliyor. Biraz böyle şey var, yani göze batan tarafları var ama hangi otomobilde artık yok desem bilmiyorum. Onu da söyleyebilirim. Fakat böyle yekpare ekran meselesi TOG'da olduğu gibi oldukça etkileyici. Geri kalan kısımda güzel. Görelim bakalım Türkiye'ye gelirse nasıl olacak? Hani tabii bu haber dediğim gibi Çin Devlet Başkanı'nın kullandığı ibaresi bana göre iyi bir kurgu. Yani iyi kurgu derken kötülemek için demiyorum. İyi düşünülmüş. Hani o algıyla artık Çinli otomobillerin kötülüğünden değil de hani böyle işte lüks yapıyorlar bu adamlar. İşte hep onu söylüyorum. Volvo da artık bir Çin malı bir otomobil yani. Hı hı. Konuşurken dikkat etmek gerekiyor. XC90 gibi efsaneleri var adamların elinde. Yani o yüzden buna göre düşünmek lazım. O da güzel. İşte hatta geriye doğru örnek veriyorum. Vaktinde Japon otomobilleri için Amerika'da konuşulan şey buymuş mesela. Ha, Japon abi bırak abi onlar çürük çöp işte kopyacılar, evet, falan filan diye konuşulan işmiş. Şimdi Japon otomobili dediğin zaman Toyota'dan bahsediyorsun. Diyorsun ki Toyota abi yani bozulmaz bu. Hilux mesela efsane olmuş. Araba yani yıkıyorsun, bölüyorsun, çarpıyorsun, araba gidiyor hala. Ya. Öyle bir otomobil yapmış adam. Hani Hilux'un da bir benzeri bir
şu
şey.
Şu anda istiyor. Bu arada Amerika'da Japon markaları da gerçekten bayağı iyi satılıyor.
Ya bir de öyle düşün. Hani ve enteresan, şimdi hani Çin otomobilini böyle konuşuyoruz biz. Onlar da bence bu yoldan geçiyorlar. Yani önce taklit, belli ki önce taklit ediyor. Çünkü aynı şey Japon otomobillerinin de başına gelmiş. Ne yapmışlar? Amerikan otomobillerini taklit etmeye çalışmışlar ve o yüzden de taklitçi işte ve kötü taklitler diye de eleştirilmişler. Şimdi bakıyorsun, yani öyle bir şey yok yani. İşler değişmiş. Corolla, mesela şeyden, hani hibrit diye düşündüğümüz arabada mesela Corolla desen imza olmuş. Ne bileyim, spor otomobile gitsen Supra desen imza olmuş. Yani artık olmuş oğul olmuş yani. Honda gibi bir marka var mesela. Yani dünya devi bir markadan bahsediyoruz falan. Ki otomobil dediğin şey de işte Amerika. Ford var, bilmem ne var. Yani böyle de bakarsan da enteresan bir şey de var. İstersen sonraki habere geçelim.
Yavaş yavaş diğer haberimize geçelim.
Belki. Buyursunlar efendim. Neyimiz var? Yine elektrikli bir şeyler var, bize getirmişsin.
Şöyle, yine bir elektrikli araç markası ama yeni gelen bir model değil. Skywell'i zaten uzun zamandır Türkiye'de yakından tanıyoruz. Skywell zaten geçtiğimiz aylarda yavaş yavaş bu gelişmeleri duymaya, öğrenmeye başlamıştık. Skywell'in Türkiye'de sadece elektrikli araba satmayacağını, farklı yatırım planlarının da olduğunu. Bu arada Skywell, Çin'de Skyward tarafından üretilen bir marka. Asıl yatırımı yapan zaten o üretici. Şimdi artık resmi olarak bunu da duyurdular. Türkiye'de batarya üretecekler. Bence çok güzel bir gelişme. Hem Türkiye'de bunun üretilmesi, hem iş olanağı, istihdam sağlanması, hem de know-how bilgisinin Türkiye'ye bir şekilde gelmesi, ki bu özellikle know-how tarafında bunun ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Çin bugün konuştuğumuz noktaya bence know-how tarafıyla geldi. Yani hem teknoloji tarafında hem otomobil tarafında birçok markanın üretimini yapa yapa adamlar bugün gerçekten özellikle elektrikli araç pazarında, batarya teknolojilerinde çok üst noktaya geldiler. Bugün sadece elektrikli araç pazarında Çinlileri konuşuyor olsak her gün 4-5 tane haber çıkar. Bravo. Gerçekten bunu çok rahat söyleyebilirim.
Çok güzel.
O yüzden böyle bir üretimin Türkiye'de yapılacak olması da çok güzel bir gelişme olduğunu söyleyebilirim. Bu arada Skywell'in Türkiye'de üreteceği bataryalar da 8 dakikada %0'dan %80 doluluğa ulaşacakmış. Böyle bir bilgi var haberde.
Yani.
Bu da çok önemli bir gelişme. Çünkü bu, yanılmıyorsam, Skywell ET5 modelinde, Türkiye'de satılan ET5 modelinde olacak bu teknoloji, bu bataryalar. Skywell'in bu noktada vaat ettiği özellikler, vaat ettiği teknoloji bence elektrikli otomobil tarafında ileride güzel bir şekilde konuşacağımız özellikler olduğunu söyleyebilirim, ki Türkiye'de üretilecek olması da ekstra güzel bir gelişme.
Kesinlikle. Peki, çok güzel. Bence şahane. Ben de şimdi sıradaki haber de aslında tam da benim haberim bak. Şöyle hemen ekrana vereceğim.
Tam senlik, evet.
Tam benlik. Ki yani benim ekranda göründü ama biraz da seyircilerimiz de görsün madem öyle diyerek şöyle bir göstereyim. Efendim, şimdi bu gördüğünüz Ford'un yeni kamp aracı. Ford kamp aracı mı yapacak? Enteresan bir pazar var aslında tabii. Türkiye'de, hani dediğim gibi, yurt dışında Türkiye'de de görürüz. Transporter'dan biliyoruz. İşte California modeli var. Fakat burada Türkiye'de görür müyüz onu bilmiyorum. Detayları şimdi senden alacağız ama Ford'un da bu minibüsüyle kamp severler için böyle bir alana girmiş olması çok iyi. Çünkü ben de mesela böyle kamp sever bir insanım. Araç üstü çadırla geziyorum, dolaşıyorum. Şimdi bunları görünce heyecanlanıyorum. Özellikle fabrika çıkışı olunca bazı şeylerde çok daha avantajlısın. Çünkü hem hazır oluyor, hem daha entegre oluyor. Bir daha sen uğraşmıyorsun bir şeyi takmak çıkartmak için. Veya ona göre senin düşündüğünü araç içerisinde o elektrik aksamına uygun şekilde, daha sağlıklı şekilde kullanacağın şekilde de tasarlayabiliyorlar. O anlamda da büyük büyük önem taşıyor bence. Bu gördüğüm araçla tabii hadi rengini çok beğenmedim diyebilirim ama böyle bakınca fena değil, güzel. Ama enteresan bir araç. Şöyle bakınca mesela şahane. Nedir bunun detayları? Ne olacak? Biz nereden geldik buraya sevgili Barış?
Şimdi mutlaka zaten renk seçenekleri, farklı renk seçenekleri olacaktır. Böyle doğaya daha uygun, daha böyle onunla işbirliği içerisinde.
Evet.
İşte toprak rengi ya da yeşil rengiyle daha böyle uygun bir renk seçeneği mutlaka Ford buna sunacaktır diye düşünüyorum. Şimdi bu araç yeni tanıtılan Transit Custom modelini temel alıyor. Zaten tasarım olarak da büyük oranda ona benziyor. Dış taraftan baktığımızda bir yukarıdaki otomatik açılıp katlanan mekanizmayı, tente mekanizmasını görüyoruz. Bir de yan tarafta işte böyle hani gölgelik yapması açısından manuel olarak açıp kapatabileceğiniz ayrı bir tente var. Onun dışında böyle Transit Custom'a yani %100 oranda, %95 oranda benziyor diyebilirim. Nugget bu arada bu aracın ismi. Eski versiyonları da var bunun ama yeni versiyonu, bu şu anda baktığımız yeni versiyonu, eskilerine göre çok daha gelişmiş özelliklere sahip. Bunlardan birincisi ilk defa burada şarj edilebilir hibrit motora yer veriliyor olması. Sen şimdi bu işlere meraklısın zaten abi ama bana göre hibrit sisteme sahip bir kamp aracı normalde diğerlerine göre özellikle kamp yaşamı için bence çok daha güzel olanaklar sunacağını
kesinlikle.
Çünkü zaten o daha büyük bir batarya var. Aküden ziyade araçta daha büyük bir batarya var ve hani burada sunulan bütün imkanları kamp sırasında o bataryadan şarj edip o bataryadan güç verebilirsin. Gayet güzel olmuş bu noktada. Bunun dışında bir de dizel seçenek. Daha önceden de sunulan 2 litrelik dizel seçenek de devam ediyor. Hatta ilk olarak dizelle satışa sunulacak. Daha sonrasında şarj edilebilir. Eklenecek aileye. Baktığımız zaman önceki versiyonlara göre çok değişik demiştim. Bunun da en önemli sebeplerinden bir tanesi bu alanda uzman Westfalia isimli bir şirketle işbirliği yapılmış olması. Bu şirket sayesinde her alana, her kullanım için farklı alanlar inşa etmişler aracın içerisinde. Yani mutfak alanı başka, işte koltukların alanı başka ya da yataklar açıldığında yatakların olacağı alanlar başka. Bu şekilde daha pratik, daha kullanım, böyle kamp kullanımına uygun bir yaşam alanı çıkmış ortaya. Fotoğraflarda da çok net göstermemişler açıkçası. Ben mesela bu fotoğraflarda 4 kişilik uyumak için 4 kişinin rahat şekilde uyuyabileceği 2 tane çift kişilik yatağa uygun olduğu söyleniyor. Ama mesela ben paylaşılan fotoğraflarda bu yatakların açılmış halini görmek isterdim açıkçası.
Evet,
bu fotoğraflarda bunlara yer vermemişler.
Onu zannediyorum üst katın fotoğrafını çekmemişler dediğin gibi. Çünkü üst kat açılıyor, orada büyük ihtimalle rahat rahat yatılacak. Yani şu üste gördüğünüz alanda yatılacaktır. Onu çekmemişler. Enteresandır. Dediğin doğru. O bir eksiklik. Belki başka görsellerle bunu desteklemeleri lazım. Çünkü bunlar da mesela şunlara baktığım zaman da bunlar tam böyle karavanda falan bildiğin ettiğin şeyler ama karavanlarda daha çok gördüğün. Ama dediğim gibi bunu bir kere orijinalde yaptığın zaman farklı oluyor. Tabii Türkiye'deki vergilendirmesi nasıl olacak bilmiyorum. Karavan değil bu sonuçta ama.
Evet.
Umarım Türkiye'deki saçma zaman vergilendirme olmaz. Yani sıfır aracı karavana çevirdiğin zaman yani 5 senelik en az araç olması gerekiyor yanlış hatırlamıyorsam. 5 senenin altındakiler için yani daha yeni bir araç çok daha yüksek bir vergi ödüyor karavan dönüştürmesi için. Umarım burada sıfır çıktığında nasıl oluyordur onu bilmiyorum doğrusu. Araştırmadım. Ama bunlar hani sevindirici. Bu detaylar mesela işte bütün camları hemen kapatabilmen, dolayısıyla yatabilmen, işte masa detayı, kablosuz şarj var şurada belli ki. İşte buradan şarj ediyor. Yukarıda köşede bunu koymuş. Yattığın zaman yanında olacak belli ki. İyi bir detay. Evet. Hakeza altta işte 220 volt prizi görüyorum. Yukarıda USB'den şarjı görüyorum. Bu da yine yerde hemen bagaj kapağının orada galiba ya da yan kapıda. Dolayısıyla böyle küçük yerleri değerlendirmişler gibi gözüküyor. Ve mutfak alanı hemen bagaj açar açmaz karşına çıkıyor. Bu üst tarafı hani ideal bir kamp aracını oluşturmuşlar böyle baktığım zaman. Bahsettiğim gibi bu şirket de aslında uzman bir şirket. İçi dışı da bu arada. Westfalia bu anlamda uzman bir şirket dediğin gibi. Ki bu arada hibrit modelinin rengi de güzelmiş. Hani iyi düşünmüşler. Fakat işte Türkiye'deki acaba şey bilmiyorum onu da bir araştırayım madem. Hani üzüleceğimiz bir nokta var mı? Böyle sevindik ama belki de üzüleceğimiz bir nokta vardır bilemiyorum. Hani böyle olunca vergi 5 katı alıyoruz abi falan diyorlarsa geçmiş olsun. Transit Custom Nugget modeli bizim için başlamadan biter. Değilse evet. Tekrar konuşuruz.
Bu arada yani Türkiye gelecek mi tam olarak bu konuda bir fikrim yok ama geldiği haliyle bile normal şekilde bence bu araç bizi üzecektir diye düşünüyorum. Çünkü Almanya'daki fiyatı bile yaklaşık 77 bin euro civarında bir satış fiyatına sahip. O yüzden normal haliyle bile bizi üzebilir yani bu konuda.
Yıktın bizi şu an ya. Yıktın bizi ya. Almanya'da 77 ise zaten bitti abi hiç düşünmeye gerek yok. Ben keserim üstünü yapamadım. Şu an hemen izleyenler öyle. Abi ben keserim üstünü 77 ne ya falan diyor. Euro diyorsun bile. Türk TL de değil. Hani Recep İvedik diyor ya TL de değil diyor. Onun gibi yani. Ne demek 77 bin euro ya? Ama evet, tabii işte öyle hazırlamış araba. Belli. Hani böyle küçük olsun. Her yere gireyim çıkayım ben bununla. Yatayım kalkayım. Dolaşayım. Kamp hayatı yaşayayım. Ama lüks olsun bu iş dediğin zaman 77 bin euroyu adam veriyor. Tabii işte o ne yapıyor? 100 bin lira gibi düşünüyor mesela. Kendi tabii parasını 100 bin aynen lira gibi verecek o. 100-150 bin lira gibi para vermiş olacak. Ben düşünürsem düşünemiyorum. Kalıyorum bir yerde yani. Oraya kadar. Düşüncelerim bir yere kadar sınırlı benim. 77 bin euroluk düşünemiyorum şu an.
Türkiye'de rahat bir 3-4 milyon olur herhalde.
Yani o zaman da gideyim yani, şey alayım. Çin devlet başkanının arabasını alırım kardeşim. Ne yapayım ya? Biraz daha kasayım da kendim madem 4 milyona bunu alacağım. İşte bir şey olur, prestij bir şey uydururuz ederiz, kamp hayatı falan filan işte evet. Çayırda çimende kaldık, tuvaleti nerede diyeceksin, bir şey diyeceksin, konuşturma beni Barış yani, rica ederim.
Ama çok güzel özellikleri var ya, arka tarafta standart olarak yer verilen entegre duşu bile var yani, gerçekten sıcak soğuk su. Sadece senin ekstra ücret verip o duş çadırını satın alman gerekiyor. Yani duşa standart olarak yer verip çadırını neden hani yanına koymamışlar diye düşündüm evet. Açıkçası. Çünkü 77 bin euro gerçekten güzel bir fiyat yani. Avrupa'dakiler için bile gerçekten tabii. İyi bir fiyat. 77 bin euro.
Yani bir de hani, bilmiyorum tabii belki vardır ama ben Ford'un böyle bir deneyimi olduğunu da bilmiyordum. O yüzden de şimdi biraz şüphede bakıyorum. Hani Ford'un böyle bir deneyimi varsa başka ama hani bu işlere meraklı kişiler genelde deneyime çok önem veriyor. Yani Ford'la yaşadığı deneyimden memnunsa bu o yüzden yapıyorsa bilmediğim için böyle söyleyeceğim şimdi. Mesela ben Ford bir karavan görmedim. Hani böyle bir karavan derken bu tip böyle bir şey de görmedim. Tercih edilen daha çok işte yani illa böyle bir şey alacaksa California modelini modifiye ediyorlar. Evet. Şey Transporter'ın. Ama bakalım bunda nasıl olacak. İlginç, güzel tabii ama yani böyle araçları daha fazla görmek adına güzel ama bu fiyatlarda göremeyiz abi. Kabul etmiyorum.
Ya umarım Türkiye'de de çok daha erişilebilir olur. Çünkü hem doğa kaçamağı açısından çok eğlenceli araçlar. Yani kesinlikle. Kamp açısından zaten amacı o. Ama Türkiye'de mesela son bu Şubat ayındaki Kahramanmaraş depreminden sonra bu tarz araçların en azından insanların belli bir seviyede ihtiyaçlarını görebilecek, belli bir seviyede konaklayabilecekleri araçların kesinlikle. Gerçekten hayati önem taşıdığını gördük. Çok önemli olduğunu gördük.
%100
o yüzden keşke hani bu tarz araçlar ülkemizde daha çok olsa ve daha erişilebilir olsa diye bu konuyu kapatayım.
Güzel bir noktaydı bence bu. Evet. O zaman sıradaki haberimize hızla geçebiliyoruz efendim. Bakalım sıradaki haberimiz neymiş?
Bu da aslında bugün taze gelmiş bir haber. Türkiye'de satışa sunulan makyajlı Hyundai Elantra. Fiyatını hemen söyleyeyim. Hyundai Elantra'nın fiyatı 1.395.000 TL'den başlıyor. İki versiyonu var. Bu Prime versiyonu için geçerli. Üstteki Elite donanım seviyesi 1.580.000 TL. Motor ikisinde de aynı. Motorda bir değişiklik yok. 1.6 litre atmosferik benzinli motor var. Artık hani bu otomobillerde keşke turbo görsek diye düşünüyorum. Elantra'da özellikle CVT şanzıman yine tek seçenek. Çok böyle motor ve şanzıman konusunda farklı bol seçenek yok Elantra'da. Ama en azından tasarım açısından özellikle bilmiyorum abi bana katılır mısın? Sedan modeller arasında böyle tasarımıyla çok kendisini farklı kılan, çok farklı bir noktaya konumlandıran bir otomobil olduğunu söylemek istiyorum ben Elantra'nın. Bilmiyorum bu konuda sen ne düşünüyorsun?
%100 katılıyorum sana da. Özellikle arka tarafı çok gerçekten çarpıcı bir görüntüsü var. Hyundai'nin biz bunu tabii elektriklideki Ioniq 5'ten sonra şu yeni çıkarttı Ioniq 5S miydi? Hani çok farklı bir model çıkar. 6 mıydı? Ioniq 6 mıydı? 6. Mesela evet. Ioniq 5 ile Ioniq 6'nın alakası yok. Hakikaten iki farklı, iki değişik tasarım ortaya çıkartmıştı. Ki biz 5'i de beğeniyorduk. 6 da güzeldi gerçekten. Hyundai, Kia işte bu grup diyelim. Bu gruptaki tasarımlar da artık dikkat çekici boyutta. Hyundai tabii bunu çok güzel yapıyor. Bir de biz de tabii Türkiye'de Ahsan'dan dolayı daha da çok seviyoruz. Evet. Böyle bakınca çok güzel bir model. Hatta yani böyle bakınca şey geldi aklıma. Bizim de incelediğimiz DS90 ama böyle bir köpek balığı şeyi var. Çok enteresan, güzelmiş gerçekten dediğin gibi. Aklıma şey de geldi. DS de geldi. Hani ama bu farklı böyle köşeler. Yeni tasarım ne diyelim ona böyle güçlü arka taraf mesela kasları görünüyor. Böyle bakınca ön fotoğrafını göremiyorum değil mi? Doğru anlıyorum. Evet. Önden çekilmiş fotoğrafını çok göremedim. Önde merak ettim aracın. Ama şu an buradakilerde görüyorum.
Önceki haline göre böyle çok büyük bir fark yok. Öncesinde de yine böyle sert hatlara sahip. Ufak tefek tasarım tarafında böyle ufak dokunuşlar var. Zaten küçük bir makyaj operasyonundan bahsediyoruz. Teknoloji tarafında da yine işte bazı geliştirmeler var. Bu arada bu tasarım parametrik dinamik adı verilen bir tasarım. Böyle farklı yönlere giden keskin çizgilerden oluşuyor. Bunu mesela SUV tarafında Tucson'da da görüyorduk. İşte ondan sonra yeni Kona'da da bu tasarımı
gördük.
Kona'ya zaten yan taraftan baktığında küçük Tucson'muş gibi görünüyor. Bence Hyundai hani her marka için böyle şeyden söz ediyoruz ya, tasarım tarafında marka kimliğini oluşturan çizgilerden bahsediyoruz ya, biraz da Hyundai tarafında özellikle içten yanmalı motora sahip modellerde bu tasarım çizgisi biraz Hyundai'nin kimliği olmaya başladı. Elektriklerde zaten çok fazla böyle hani piksel tasarım şeklinde, özellikle farlarda, ön arka aydınlatmalarda böyle piksel tasarım görüyoruz. Onlar daha bambaşka tasarıma sahip ama içten yanmalı modellerde bu keskin çizgiler gerçekten Hyundai'nin tasarım imzası olmaya başladı. Ben Hyundai'yi zaten son zamanlarda böyle özellikle tasarım tarafında modellerini epey beğeniyorum. Bence bu konuda doğru yolda gidiyorlar. Bilmiyorum, sen ne düşünüyorsun?
Aynı fikirdeyim. Hiç uzatmış olmayayım ben de. Güzelini söyledin zaten. Ben de sana katılayım böylece. Güzel, sözün üstüne bir daha bir şey söylemeye gerek yok. Güzel anlattın da. Heyecan verici. Yeni tasarımlar özellikle tabii insanın gözüne hoş gelen, böyle senin bahsettiğin gibi estetik olarak dikkat çeken araçlar haliyle insan seviniyor. Hoşuna gidiyor çok. Fakat diğer türlü olunca, yani yeni bir tasarım fakat hayal kırıklığı olunca büyük bir hüzün kaynağı. Böyle olunca güzel. Yeni tasarımlarda böyle dikkat çekici, heyecan verici detaylar görmek güzel. Ben böyle deyince aklıma benim dönemim için geçerli olan şeylerden bir tanesi Ford Focus'un tasarımı geliyor. Ford Focus işte bir anda bir tasarım bir değiştirdi. İşte Colin McRae'in kullandığı rally dünyasında bilinen, daha çok bilinen Colin McRae'in kullandığı Ford Focus. Acaba kaçtı tabii modeli hatırlamıyorum ama o işte bir far çıkarttı, bir tasarım çıkarttı. Yani böyle keskin hatlar, edge design'di hatta. O zaman edge design diyorlardı. Mesela o demiştim ki ya bu nasıl bir otomobil yani? Neden hani böyle bir şey yaptı Ford demiştim. Çok da güzeldi.
Ford zaten gibi. Çok beğeniliyor dediğin gibi. Bu son kasayı çıkardıktan sonra biraz daha eleştirildi. Hani keşke bu tasarıma geçmeseydi. Gerçi popülerliği de biraz azaldı sanki. Hani ben yollarda mesela yeni kasa Ford Focus çok görmüyorum açıkçası.
Doğru. Doğru, aynen öyle. Bence de yok. Evet. Yani eski Escort'ları düşünüyorum da şimdi.
Evet, görmediğimiz bir diğer modelde bu şu an baktığımız Elantra. Ben Elantra'yı da çok fazla yollarda görmüyorum. Çünkü bu keskin tasarıma artık bir turbo motor yakışır diye düşünüyorum. Hani atmosferik motordan ziyade keşke böyle turbo benzinli bir motor olsa.
Vergiye ne kadar katkısı olur desem ben. Vergi için de bir şey söylesen. Ha, ne oldu Barış Bey? Söylüyorsun o olsun bu olsun ama vergi için ne olacak? Onu da söyleyeceğim mi? Şaka. Seyircilerimizden böyle Allah'tan eleştiri gelmiyor bize. Başka zaman geliyor ama mesela bir şey anlatıyoruz. Tank mesela. O seçim mi yaklaştı? Şu mu oldu? Bu mu oldu? Ondan sonra ya, gel bak anlatıyoruz işte burada. Ya. Bizim böyle bir derdimiz yok. Yani. Bir siyasi takıntımız da yok. Anlatıyoruz yani. Zam olduğu zaman da hepimize dokunan şeyleri söylüyoruz yani. Evet. Neyse işte bu, yani böyle bir şey istediğimiz zaman otomobil dünyasında maalesef bu tip büyük bir sorunumuz var, onu unutmayalım. Son haberimize geliyoruz sevgili Barış. Evet. Güzel bir haber bence. Yine aslında aynı gruptan, bizim de tasarımını beğendiğimiz, bu üzerine konuştuğumuz EV5 Kia. Hemen ekrana veriyorum, buyursunlar.
Son dönemde Hyundai'nin tasarımlarını beğeniyorum demiştim. Aynı şekilde böyle kardeş tarafında, aynı grupta olan Kia'nın tasarımları da bence çok iyi gidiyor. Özellikle hem teknoloji hem tasarım tarafında. Çünkü mesela EV6, elektrikli EV6 modeline baktığımızda gerçekten hem tasarım olarak hem de işte 350 kW DC hızlı şarj özelliği gibi böyle ekstra birçok elektrikli otomobilde olmayan altyapıya sahip elektrikli otomobillerden bahsediyoruz. Kia bu noktada iyi ilerliyor. EV5 modeli de artık yakında aileye katılacak. Kia ve Hyundai'nin her zaman yaptığı gibi şu anda EV5'in ilk olarak iç ve dış tasarımı paylaşıldı. Bu şekilde ilerliyorlar son dönemde. Önce iç ve dış tasarım paylaşıyorlar. Sonra ilerleyen haftalarda ya da aylarda teknik detayları paylaşıyorlar. Şu an sadece bu şekilde tasarımını görüyoruz. Tasarım olarak büyük 7 koltuklu böyle elektrikli olan EV9'a benziyor. Hatta onun böyle sıkıştırılmış konsantre hali gibi görünüyor. Doğru. Ama boyut olarak mesela EV6'nın da altında konumlandırıyor. Çünkü ondan daha ufak bir model. Aslına bakılırsa yüksekliğinden dolayı daha heybetli görünüyor. Ondan daha büyükmüş gibi görünüyor ama EV6 biraz daha böyle sanki hatchback tarzında böyle bir crossover tasarımı olduğu için bu araç çok daha heybetli görünüyor ona göre. Dediğim gibi EV9'un tasarımına çok benziyor. Böyle önde arkada keskin çizgilere sahip gündüz ledleri.
Evet.
Kaslı bir tasarım. Çok çok çok güzel bir elektrikli otomobil. Ben elektrikli otomobillerin çeşitlenmesini seviyorum. Umarım satışa sunulduktan kısa bir süre içerisinde Türkiye'de de görürüz.
Umarım. Evet. İçinden de dediğin gibi görüntüleri vermişler. Ben hızlıca onları da gösterip heyecanla bu aracı görürüm.
İçinde çok ilginç bir şey var. Mesela bu senin de dikkatini çektiğini bilmiyorum abi. Ön taraftaki koltuklarda böyle sanki kanepe havası yaratmaya çalışmışlar.
Kesinlikle.
Boydan boya uzanıyormuş. Yolcu tarafından özellikle orta konsola doğru uzatarak ilginç bir tasarıma imza atmışlar. Böyle günümüz otomobillerinde çok görmediğimiz bir detay. Ama bana göre oradaki biraz birçok otomobilde o tarafta derin bir depolama gözü oluyor. Sanki biraz o özelliği öldürmüşler gibi geldi bana. Hani çok anlayamadım bunu neden buraya konumlandırmışlar. Evet. Mutlaka kendilerini farklı kılmak adına
yapılmış. Yani oturmaya oturamazsın da oraya.
Evet. Evet, gerçekten öyle. Hani burada
eskiden öyle oturuyordun oraya. Amerikan otomobillerinde ön taraf yekpare koltuktu. Evet. Yani 3 kişi öne oturuyorsun işte. Yani arkaya nasıl oturuyorsan öyle oturuyordun yani. Burada o da yok. Emniyet kemeri ama... yok yani orada.
Aynen, biraz ona benzetmişler ama mesela ortada tam onun önünde de işte kablosuz cep telefonu şarj ünitesi var. Böyle hani ayaklarını koyamayacağın şekilde bir orta konsol var orada.
Evet, ilginç.
Tasarımı imzatmış ki ya.
Acaba otonom sürerken yatacak mısın oraya diyeceğim ama. Ya bilemedim. Eyvallah.
O da çok mümkün değil.
Arkası da burada enteresan. Yani hızlıca değinmek istiyorum. Mesela şurada kenardaki derinlik, sol taraftaki derinlik bayağı yüksek bir derinlik var. Çıkıntısı çok dışarıya. Hani orada iki kademeli koltuk olabilecek bir alan görüyorum zannediyorum ama bu kenardaki şey boşluk çok fazla. O yüzden ilginç. Mesela böyle bakınca bu senin bahsettiğin yer mesela yine onun detayı ben demin görmemişim. Hani oraya oturamazsın, yaslanamazsın. Bir şey koysan orada kalması daha mı iyi bilemedim. Belki de kullanmak lazım.
Evet.
İlginç gerçekten.
Neyse ki hani güzel bir detay olarak şu anda açık halde o yüzden çok görülmüyor ama bir orta kol dayama görmüşler. Şu an dik halde olduğu için orada görünmüyor. Bir
tane evet var.
Kol dayama var. En azından hani yolculuk esnasında sürücünün rahatlıkla kolunu dayayabileceği bir detay yer vermiş.
Tabii ama burada... üst kısımda dediğin gibi var. Mesela buradan da görünüyor. Tabii arkadan da bakarsan bu katlanmış burada şu an. Altta görünüyor orta kısım. Mesela burası katlanmış şekilde görünüyor. Evet, ilginç gerçekten.
Güzel bir tasarım. Bakalım teknik detayları ne olacak? Önce Çin'de satışa sunulacak bu araba. Bu arada Çin'deki versiyonlarında teknik detaylar açıklanmadı ama biliyorsun Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı satışa sunulacak arabaları daha önceden fotoğraflarını ve bazı bilgilerini paylaşıyor kendi sitesinde. Orada da şey görünüyordu. 215 beygir ve 310 Nm tork üreten bir elektrik motoruna sahip olacağı belirtiliyordu. Batarya tarafında BYD'nin bıçak tipi lityum demir fosfat bataryası kullanılacak ama bu sadece Çin için geçerli olacak büyük ihtimalle. Global versiyonda farklı bir batarya kullanılacak diye düşünüyorum. Dediğim gibi ilerleyen günlerde artık teknik detayları göreceğiz.
Şahane. Peki çok teşekkür ederim verdiğin bilgi için. Valla çok iyi geçti. Zaman yine aktı şimdi ona bakıyordum ben de. Epey zaman olmuş. Ağzına sağlık. Bilgilerine sağlık. Her zaman olduğu gibi seni dinlemek büyük keyif. Hem de otomobil dünyasıyla ilgili konuşuyoruz. Yeni bilgiler alıyoruz. Yine önümüzdeki hafta birlikte görüşeceğiz, konuşacağız. Belki araya bir inceleme de sokuştururuz, belli olmaz. Ama şu an için bir şey demiyoruz, söylemiyoruz. Fakat olursa söyleyeceğiz. Yine tabii her hafta olduğu gibi, senin de hatırlattığın gibi ben de yine söyleyeyim. Sevgili seyircilerimizden hangi araçları bizde konuşmamızı, görmemizi, incelememizi istiyorlarsa, hangi yöneticilere ulaşmamızı istiyorlarsa hangi konuda, lütfen yorumlarda affetmeyin, bize bir şekilde yazın, söyleyin. Eleştirilerinizi, yapıcı eleştirilerinizi bekliyoruz. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Ben sözü sana bırakıyorum Barış.
Evet, ben de bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen her zaman olduğu gibi videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone değilseniz abone olup bize destek olmayı unutmayın. Biz sizin desteklerinizle motive oluyoruz ve daha çok büyüyoruz. Çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın.
Evet, ben de nedense yani illa çok sevmişim Kia ile veda edeceğim sanki. Bizi göstermiyorum. Pardon. Yani şöyle bir kendimizi göstererek diyeyim. Evet, sevgili Barış, sevgili seyirciler teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.